Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. İşte yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu programda da maziye şahitlik etmiş olan kimselerin hatıralarını beraberce tetkik edeceğiz. Ancak programa geçmeden evvel her zaman olduğu gibi programa emeği geçenler ve radyo çalışanları adına hepinize kucak dolusu sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, daha önce sizlere Malik Aksel'in İstanbul'un Ortası adını taşıyan hatıratını takdim etmeye çalışmıştık. Bir bölümünü, birkaç bahis ondan anlatmıştık. Malik Aksel, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yaşamış, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da ömür sürmüş bir ressam. Malik Aksel'in İstanbul'un Ortası adlı hatıratı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, yeni bir devletin kuruluşu ve o buhranlı, sıkıntılı zamanlara şahitlik eden çok mühim bir vesika. Hem o zamanki siyasi hadiselere hem de daha ziyade sosyal hayata ışık tutması bakımından mühim. Bugün sizlere takdim etmeye çalışacağımız bölümde Malik Aksel meşhur Halley kuyruklu yıldızının geçişine dair hatıralarını anlatıyor ve bir kuyruklu yıldızın hatırlattıkları başlığını atmış. Mahallemizdeki kadınlar, çocuklar yüksekçe bir evin damına yakın daracık penceresinden gökyüzünde bir noktaya korka korka bakıyorlar. Titrek dudaklarıyla dualar okuyorlardı. Boyum yetmediği ve geride kaldığım için bir şeyler göremiyordum. Bir ara kadınlardan biri beni omuzuma aldı. Daracık pencereden bir projektör gibi havaya kuyruğu yükselen bir parlak yıldızı gösterdi. Muhteşem bir şeydi bu. Kuyruklu yıldız damlara doğru iner gibiydi. Bir kısmı da ağaç dalları arasında görünüyordu. Bu yüksekçe eve çıkışımızın sebebi ufukta batmak üzere olan yıldızı daha iyi görmek içindi. Halley kuyruklu yıldızı görünmeden neler söylenmişti, ne rivayetler çıkmıştı. Güya kuyruğu dünyaya değerse bütün canlılar zehirlenecekler, soluk alamayacaklar. Hele dünyamıza çarpar veya değerse dünya bir anda tuzla buz olacak, kıyamet kopacak. Bu alışılmamış korkunç manzara ardından yıldızın kuyruğu gibi akıl almayan söylentiler uzayıp gidiyordu. Yıldız kayboldu, yine de yorumlar bir türlü bitmedi. Birçokları yıldızın baş aşağı oluşuna hiç de iyi mana vermiyordu, hayra yormuyordu. Hatta Osmanlı Devleti'nin sonuna işaret sayanlar dahi oluyordu. Birbir arkasından gelen musibetlerden sonra nihayet Balkan Harbi patlak verdi. Bu talihsiz hadiseyle kuyruklu yıldız sade Osmanlılara bahtsızlık getiriyordu. Bu düşünce yıllar boyu bitmedi, tükenmedi. Bir sabah boğuk, korkunç trompet sesleriyle şehir uyandı. Bu gelenler Türk askeri değildi, Bulgar askeriydi. Bunlar arada bir marş da söylüyorlardı. Bu marşın bir yerinde Serez Ovası, Altın Yuvası sözü geçiyordu. Herkes ne diyeceğini, ne yapacağını bilmiyor. Bir hafta önce zafer haberleri getirilirken nasıl oldu da bu umulmayan değişiklik meydana geldi, şaşıyordu. İki gün geçti geçmedi. Uzaklardan ardı arkası kesilmeyen insan uğultuları geliyordu. Bunun ne olduğunu öğrenmek üzere babamla el ele vererek sokağa çıktık. 100 adım kadar ilerlemiştik, bir pencere açıldı. Sinirli titrek bir ses, "Efendi, efendi, çabuk geri dön, durma evine git." Bu sesin sahibi kadın, o mahallede Bezci Kokona diye tanınan bir Rum kadınıydı. Durakladık, ne demek istiyordu? Tekrar bağırdı, "Efendi ne duruyorsun, evine git, durma." Ertesi gün anladık ki hükümet konağı ve bahçesinde halk katliama uğramış. Sayısız insanlar yerlere serilmiş. Bu Haçlı Seferi gibi bir şeydi. Bu arada alışılmamış bir sesle karşılaşılıyordu ki bu ses mahalle camiinden geliyordu. Bir adam camiye çıkmış, yarı Türkçe yarı Bulgarca ezan veriyor güya, arada bir de Müslümanlarla alay ediyordu. Buna niye ihtiyaç duyulduğu belli değildi. Mahallede kadınlar çocuklar büyük bir evde toplanmışlardı. Erkekler ise büyük bir handa. Sokağa çıkılmıyor, çıkılsa da dükkanlar kapalı. Üstelik etrafta yabancı askerlerden gayrı kimse görünmüyordu. Bir ara sokak kapısı hafif hafif çalındı. Bu saatte kim olabilir, açalım mı açmayalım mı derken yaşlı bir kadın kapıyı açtı. Ama bu cesareti hemen şaşkınlığa dönüştü. Karşısında bir Bulgar çavuşu. Türkçe, bugün sokağa çıkmayın, şu ekmeği de alın diyerek ortadan kayboldu. Ne garip şey. Bir Rum kadını, biri Bulgar çavuşu, Türklere yardım elini uzatıyor. Diğer taraftan da onların ırktaşları bizi yok etmeye kalkışıyor. Bu Bulgar çavuşu sade bize değil, mahallede birçoklarına ekmek göndermiş, durumu haber vermiş. Mahallenin en büyük, en sağlam evi Ragıp Bey'in eviydi. Pencereleri kafesli, üstelik İstanbul evleri gibi bahçeye değil de sokağa bakıyordu. Bir ara babamla beraber arka sokakta öylece bıraktığımız boş eve uğradık. Babam bir şeyler karıştırıyordu. Bazı kağıtları ceplerine koyuyor, bazılarını da yırtıyordu. Bilahare evimizi mahzun mahzun terk ettik. Gözlerinden birkaç damla yaş geldi babamın. O günlerde ortalıkta bazı sözler dönüp dolaşıyordu. İstanbul'a da Bulgarlar girdi diye. Babam Fatihliydi. Darüşşafaka'da okumuştu. Her şeye tahammül etti ama İstanbul'un düştüğü haberi bardağa taşırdı. Şehirde derin bir sessizlik, fakat bu sessizlik fırtınadan önce görülen tehlikeli havaya işaret de olabilirdi. Bir ara kadınlar pencereye üşüştüler. Sabahın erken saatinde bir takım gölgeler belirdi. Arada bir emir verir gibi kısa cümlelerle Türkçe, hatta Rumca sözler işitiliyordu. Rumlar Türkleri teşvik ediyor, ellerine sopalar, çifteler veriyorlardı. Böylece Bulgar mağazaları yağmaya uğruyordu. Şaşılacak taraf, bu dört Balkan devletinin birbirine olan düşmanlığı ve hıncıydı. Evet, Rumlar Bulgarları hiç istemiyorlar, hiç sevmiyorlardı. Bunlar bu defa Türkleri bırakıp birbirlerine düştüler. Müttefikler arasında harp başladı. Bir fayton tutuldu. Sabaha doğru güne ağarmadan gelecek, bizi istasyona götürecekti. Eşyalarımızı komşulara dağıttık. Sabaha kadar Rodop dağlarının soğuğuna dayanabilmek için ne kalmışsa ocağa attık. Sonunda hepimiz arabaya bindik. Yol git, git bitmez. İstasyon şehrin dışında. Rumeli'de bütün istasyonlar şehrin dışına yapılmıştı. Düşman kara vapuruyla, yani trenle gelmesin diye. Yolda mekteple son hıdırellezi yaptığımız Hisar Ardı göründü. Burada talebeler sarıklı hocalarla kuzu dolmaları, helvalar yemişlerdi. O güne mahsus olmak üzere bütün hocalar neşeli güler yüzlüydüler. Çocuklarla oyun dahi oynadılar. Artık bu son talebe gezintisi de rüya olacaktı. Selanik'e geldik. Burada öyle soğuklar yoktu. Bir Akdeniz havası esiyordu. Ramazan ayındaydık. Şehir düşman elinde değilmiş gibi minarelerinde kandiller, kule kahvelerinde efendim oturanlar, sahurda davullar, tekkelerde zikir, tesbih, tevhid. Şehirde Türkçeden başka dil kullanılmıyordu. Rumeli türküleri, İstanbul türküleri kahvelerden çınlıyordu. Musa Baba'da kalın vücutlu pehlivanlar güreşiyor, fenerlerle kadınlar Ramazan ayı ev gezmelerine gidiyorlardı. Enteresan bir hava vardı Selanik'te. Bir ara tramvay yolunda bir at arabası durdu. İçinden iki işçi çıktı. Biri tramvay direğine bir merdiven dayadı. Öteki elinde çantayla merdivene tırmandı. Sonra büyük bir ustalıkla, keski ve çekiç ile tramvay direği üzerindeki ay yıldızı kesti. Ay yıldız yere düştü. Bu hadise bana kuyruklu yıldıza ait tabirleri hatırlattı. Evet, yıldızımız baş aşağı geliyordu. Alaca İmaret Mahalle Mektebi'nde çocuklar beraber okuyorlardı. Bunlar Selanik eşrafının çocuklarıydı. Mektepte Fransızca dersi bile vardı. Bir gün mektebe genç bir öğretmen geldi. Kapıyı kapattı. "Çocuklar, size programda olmayan bir ders vereceğim," dedi. Uzun uzun hali pürmelalimizi anlattı. "Artık bu yadigarları bırakıp gidiyoruz. Kalbimizi burada bırakıyoruz," der demez genç muallimin gözlerinden yaşlar geldi. Çocuklar ağlıyor, muallim ağlıyordu. Rumeli boşalıyordu. Başta Selanik olmak üzere Türkler arasında Yörükler, Boşnaklar, Pomaklar, Arnavutlar, Lovantenler, Dönmeler, Eski Muhacirler, Yahudiler, Makedonyalılar, Sakatlar, Deliler, Fakirler, Zenginler, hatta Çingeneler kimler yoktu kimler. Bunların hepsi İstanbul'un yolunu tuttular. Yine de Türk bayrağı altında yaşamak istiyorlardı. İstanbul ana baba günüydü. Sadece camiler değil, meydanlar da muhacirlerle doldu. O sıralarda İstanbul'da bir balık bolluğu vardı. Torikler deniz kıyısında elle tutulabiliyordu. Kediler bile balık etinden tiksinmişlerdi. Bu fevkalade bolluk da tıpkı kuyruklu yıldız gibi fena tefsirlere sebebiyet veriyor, korku meydana getiriyordu. Ufukta yine kara bulutlar dolaşıyordu. Cihan Harbi yaklaşıyordu. Sıcak bir yaz günü yıkık dökük Edirne kapısı surları üzerinde muhacir kadınlar çoluk çocuk oturmuşlar, hem mısır yiyorlar hem de geldikleri yeri anıyorlardı. Hiçbiri İstanbul'un o muhteşem panoramasını görecek halde değildi. Akılları fikirleri bırakmış oldukları yerlerde, vatanlarındaydı. Bunlar İstanbulluların istihza ettikleri, alay ettikleri bir dille konuşuyorlardı. Süleybe Hacettize, bizim oranın mısırlarının kobalakları bilem bunca azlardan büyüktü. Hem sağmal inek gibime sütlüydü. Biz bunları yemez keçilere yedirirdik, ne dersin? Hacettize, biraz tuz vereyim, öyle kuru kuru yeme. Benimki tuzlu. Tuzlu mu ya? Gözyaşlarım onu iyiden iyiye tuzladı. Sen kendi mısırlarına tuz koy Emineciğim. Ben istemem, gayrıt artık tıkandım. Yiyemeyeceğim buncağızı. Evet, eski kıraat kitaplarında bir hikaye vardı. Bülbülü altın kafese koymuşlar da, ah vatanım demiş. Bunlar da işte böyle. Gözleri İstanbul'un o dillere destan güzelliğini bir türlü görecek halde değildi. Malik Aksel İstanbul'un Ortası adlı hatıralarında diyor ki, İstanbul'un her yanı su ama içilecek su kıttı. Onun için her evde ya bir kuyu ya bir sarnıç yahut da yağmur sularıyla dolan insan boyunda bir küp bulunurdu. Bunların bir başka vazifeleri daha vardı, o da yemekleri soğutmaktı. Buzdolabı mı var eskiden? Yazın yemekler çabuk bozulduğu için bunlar bir sepete konur, üstü örtülür, bir iple kuyuya sarkıtılırdı. Hatta bazen olduğu gibi tel dolabı sarnıca indirilirdi. O vakitler anlattıklarına göre Hamdüne Hanım ile Şepsefa Kalfa varmış, yere batanda bir evde otururlarmış. Bu iki kadın birbirleriyle ne iyi geçinirler ne de birbirlerinden vazgeçerlermiş. Hamdüne Hanım'a Saraylı Hanım derlermiş, adını söylemeyi beceremezlermiş. Fakat kimse onun mahallesine dair bir şey bilmezmiş. Eskiden sarayda yetişmiş olan hanımlar belli bir yaşa geldikten sonra sarayda kalıp kalmama hususunda tercihlerine başvurulur. Saraydan çıkmak isterlerse evlendirilir, kendine bir çeyiz verilir, halkın arasına karışırdı. Ve halka saray terbiyesini aşılardı. Ve halkın da içinde bulunduğu hali saraya, tabii gidiş gelişi var eski kapısı olduğu için, anlatırdı. Bunlara saraylı hanımlar derlerdi. İşte bu Hamdüne Hanım da saraylı bir hanım. Şimdi bu Hamdüne Hanım, bu Şefsefa Kalfa zeytinyağlı dolmalar yapmış, bir kayık tabağı koymuş. Sonra cevizli güllaçla aside yapmış. Onları da ayrı ayrı tabaklara yerleştirmiş. Kapaklarını kapatmış. Bunları bir bezle örtmüş. Kuyuya sarkıtmış. Kuyu evin bir köşesinde, yere batan sarayının bulunduğu yerde. Ertesi gün iftara yarım saat kala Şefsefa Kalfa yemekleri kuyudan çıkarmış. Önce dolmaları ayrı bir tabağa dizmiş. Fakat parmak hesabı yapmış, bilmem ne yapmış. Fakat dolmaları artmış. Yani 9 dolması varmış. 12 dolma olmuş. Efendim. Ondan sonra Hamdüne Hanım'a gitmiş. Hamdüne Hanım Hızır Aleyhisselam'ın eli değdiğini söylemiş. Bu şekilde yorumlamış. Ve ondan sonra bu rivayet böyle dolaşırdı diyor Malik Aksel. Şimdi nereye getiriyor sözü? Yere batan sarnıcının yanında. O zaman İstanbul'un altında pek çok dehlizler vardır. Vaka Avrupa'da pek çok şehirde vardır ama İstanbul'da da vardır. Vaktiyle Bizanslar zamanında su yolları bu sarnıçlar vasıtasıyla İstanbul'a getirildiği için ve sonra da Türklerin fethinden sonra bu sarnıçlar kullanılmadığı için İstanbul'un altında pek çok dehlizlerin olduğu rivayet edilirdi. İşte bir yerden giren falanca yerden çıkmış gibi. Şimdi Malik Aksel diyor ki bizim zamanımızda diyor Sultan Hamit baştaydı, biz de Darüşşafaka'da okuyorduk diyor. Annem ölmüştü, babam bir başka hanımla evlenmişti. Amcam bizi himayesine almıştı. Amcam da beni Darüşşafaka'ya yazdırmıştı diyor. Darüşşafaka'da bir tarih muallimimiz vardı Murat Bey. Devamlı Sultan Abdülhamit'i kötülerdi. İşte memleketi şöyle kötü idare ediyor. Böyle zalim, böyle günahsız kimseleri işte zindanlarda çürütüyor. Onları İzzettin vapuruyla Tekirdağ açıklarına ayaklarına zincir vurup denize atıyor diye böyle kendi gözüyle görmüş gibi anlatırdı. Bunları anlatırken de bir çocuğu kapıya nöbetçi koyardı diyor. İşte Sultan Hamit zamanında rejim muhalifleri işte böyle propagandalarla Sultan Hamit aleyhtarlığı yapmışlar sevgili dinleyiciler. Vaktiyle Abdullah Cevdet demiş ki Sultan Hamit aleyhine 100 tane yalan uydurdum. Bunlardan bir tanesine ben de inandım. O da şuydu ki tıbbiye talebelerini saray burnundan ayağına taş bağlayıp denize attığı yalanıydı. Buna ben bile inandım demiş. İşte o zamanlar rejim muhalifleri işte böyle gizli tebliğler bastırdıkları zaman veya bir yere yazı yazdıkları zaman bu dehlizlerden kaçarlarmış diye rivayet ederlerdi. Malik Aksel diyor ki ben önce buna inanmadım. Fakat sonra bir Zaru Ağa vardı diyor. Bu Zaru Ağa 156 yaşındaydı. Bitlisli. O kadar meşhur olmuştu ki belediyede müstahdemdi. Efendim bunu her yere götürdüler. Gazetelere, dergilere çıktı. En son Amerika'ya götürdüler. Dünyanın en yaşlı adamı diye. Hatta Amerika'da Amerika devleti için dua ettirdiler. Enteresan, hoş sohbet bir adamdı. Bu vaktiyle Yeniçeriymiş. Ve Yeniçeri Ocağı kaldırıldığı zaman işte bu dehlizlerden kaçarak kurtulmuş. Onu öğrenince bu dehliz hikayesinin hakikatine vakıf oldum diyor Malik Aksel. Bugün kullanılan birçok eşya ve aletlerin ne kadar yeni olduğunu öğrenenler, hele gençler hayrete düşerler. Daha dün Servet-i Fünun mecmuasında buharla işleyen otomobilden bahsediliyordu. Sebebi benzin sözünün adının bilinememesiydi. Bisiklet şeytan arabası diye bilinirdi. Fonograflar, daha sonra gramofonlar şaşırtıcı şeylerdi. Mumdan lambaya geçiş de büyük annelerimiz zamanına rastlar. Kibrit kutularında nasıl yakılacaklarını anlatan bir tarife vardı. Nereye sürülürse beyaz bir iz bırakarak yanardı. Ütü bilinmediği gibi çengelliğinden de kimsenin haberi yoktu. Daha sayılamayacak nice keşifler, buluşlar Avrupa'dan geliyordu. Halk tabiriyle bunlar hep frenk adeti idiler, frenk buluşu idiler. Kimisi buna neuzubillahı çekiyor, kimisi ise Avrupa medeniyetine girmeden ilerleyemeyeceğimizi söylüyorlardı. Bir üçüncüler de Avrupa'ya uymadığımız zamanlar onları titrettiğimiz zamanlardı diyor ve bu düşüncelere iltifat etmiyorlardı. Öğretmenlerimizden Cevdet Bey ile Şevket Bey dışında bütün muallimler batının nesi varsa eğri doğru hepsi ileri, doğunun da nesi varsa hepsi geri kanaatindeydiler. Talebeye de her şeyde Avrupa'yı örnek gösteriyorlardı. Bilhassa Selim Sırrı Bey, yani Selim Sırrı Tarcan hafta sonları talebeyi konferans salonunda toplar, onlara Avrupa görgü kuralları, adab-ı muaşeret eski tabirle konferansları verirdi. İşte sofrada çatal nasıl tutulur, zeytin elle mi alınır çatalla mı, karpuzun kabuğu nasıl kesilir, öksürük aksırık sırasında elin vazifesi ne olmalıdır, o sıralarda görgü kuralları her şeyden dersten daha üstün tutulurdu. Öğrenciler arasında bunlara itibar edenler de olurdu, itibar etmeyenler de olurdu. Hatta bir ara Rıza Tevfik Bey gelmişti. Rıza Tevfik Bey de bize konferans vermişti. Meşhur şair. Evet, bir gün yine Selim Sırrı Tarcan görgü kuralları dersi verirken talebeden bir tanesi, Ziya isminde biraz böyle patavatsız bir talebe arkadaş vardı. Kalktı yerinden. Ben dedi çatal nasıl tutulur, bıçak nasıl tutulur, bunlar da boş ver. Ortada ekmek yok. Sen bize franga ekmek yediriyorsun. Sofrada patates bıçakla mı kesilir, çatalla mı doğranır? Limonata ayran gibi lıkır lıkır mı içilir, çubukla mı? Ben bunların resmini bile görmedim. Sen bunları bize anlatıyorsun diye böyle bir çıkış yaptı. Arkadaşlar alkışladı. Ondan sonra bu Ziya'nın sözü araya kaynadı gitti. Kemalettin Kami Bey de bizim sınıf arkadaşımızdı diyor Malik Aksel. Sonradan Kami'yi değiştirdi. Kemalettin Kamu yaptı. Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde diye bir mısra olan şiiri yazmıştı. Bu şiir derhal İstanbul'u yaydı. Hatta bir ara mektepte sağlık muayenesi yapılıyordu da sıra Kemalettin Kami Bey'e geldi. Doktor onu muayene ederken sırt ve kürek kemiklerinin havaya kalktığını ve gayet zayıf olduğunu görünce sen bir şey yemiyor musun, ne bu hal diye sorunca Kemalettin Kami Bey dedi ki ben daima şiir yazdıktan sonra 2 kilo zayıflarım dedi. Böyle enteresan simalar vardı. Bir gün de yatakhanede şöyle bir hadise oldu. Talebeler yataklarına yattıktan 5-10 dakika sonra kuvvetli bir ses, arkadaşlar içinizden biri setre pantolonla yatıyor, belki de papuçlarını ayağından çıkartmamıştır deyince bütün talebeler başlarını yorganlardan çıkardılar. Kimdir o? Kimdir o diye sordular. Yatakhanede bir karışıklık oldu. Yalnız bir talebe başını yorganın altına sakladı. Yine 5-10 dakika sonra aynı talebe daha yüksek bir sesle, arkadaşlar içimizde biri var, setre pantolonla yatıyor deyince talebelerin kimi bunu söyleyene kızdı, kimi de merakla pantolonunu aramaya koyuldu. Bir curcunadır koptu. Herkesin uykusu kaçtı. Gürültü arttıkça arttı. Bu arada nebatat muallimi Seracettin Bey, botanik öğretmeni Seracettin Bey yatakhaneye girdi. Kendisi gece nöbetçisiydi. Usulca bu talebenin karyolası önünde durdu. Herhalde bir talebe daha önceden bunu muallime söylemiş olacak ki Seracettin Bey sert bir sesle kalk bakalım ayağa diye kumanda eder gibi bir emir verdi. Yeni talebe şaşkın ayağa kalktı. Ama bu defa bu şaşkınlık Seracettin Bey'e geçti. Ne diyeceğini şaşırdı, tuhaflaştı. Kelebek gözlüğünü çıkardı, sildi, bir daha sildi. Sonra bütün talebelere, arkadaşlar bu gördüğünüz kıyafete pijama derler. Anladınız mı? Setre pantolon değil. Buna setre pantolon diyen ahmak kimse buraya gelsin, hatta diğerleri de karşıma çıksın diye bağırdı. Talebeler büzüle büzüle ortaya çıktılar. Herkes öğretmen ne diyecek diye dikkat kesildi. Ağızlarında hocanın söylemiş olduğu kelime, pijama, pijama. Bir ara Seracettin Bey'in sesi yükseldi. Medeni milletler gecelik olarak pijama giyerler. Avrupalılar entari, uçkurlu don, hırka, takke nedir bilmezler. Hele sizin bu kıyafetinizi görseler palyaçolara benzetirler. Bu arkadaşınızın giyimine setre pantolon diyen, setre pantolon ceket pantolon demek. Bu budalanın görgüsüzlüğüne, saflığına bakın. Burada setre pantolon hali var mı? Asıl gülünç olan sizlersiniz. Arkadaşınıza teşekkür edin, karşınıza medeni bir kıyafetle çıkıyor. Anladınız mı? Bütün Avrupa'da köylüler bile geceleyin böyle pijamayla yatağa girerler. Bu arkadaşınız da size nasıl yatağa gireceğini öğretiyor dedi. Şimdi garip bir durum. Seracettin Bey'in Frenk meşrepliğine hayret edilir. Bir kere pijama adeti yayıldığı zaman Avrupa'da entari, takke, uçkurlu don giyilirdi. Ve yakın zamana kadar da Avrupa'da bu çok modaydı. Yani pijama medenilik alameti de entari gayrimedenilik alameti diyen adam ne kadar şaşkındır. Ben de Seracettin Bey'in bu hayretine hayret ettim. Evet, gelelim kelimenin aslına. Bunun aslı Farsçadır. Urdu dilinde pijamadır. Farsça pay ayak demektir. Cami elbise. Mesela tebdili cami demek elbise değiştirmek demek. Bu bizde tanınmamak için kullanılıyor. Tebdili kıyafet gibi. Camedan bir çeşit süslü çapraz düğmeli elbise. Payı cami ayak elbisesi. Ayağa kadar. Hafif kumaştan, hatta ipek kumaştan yapılır. Mesela cami habise uyurken giyilen elbise. Tam pijamanın karşılığı. Yine Farsça şuriden karıştırma kökünden ek alan mesela cami şur var. Yani cami karıştıran. Yani çamaşır yıkayan manasına. Cami şur. Pijama 2 kısım. Biri üst kısım, diğeri alt kısım. 1800 tarihinde Hindistan yoluyla İngiltere'ye gelmiş, oradan da Avrupa'ya ve dünyaya yayılmış. Talebelerden biri, Seracettin Bey'in bu ifadesinden sonra, o halde muallim bey, bu da şarktan gelmiş demektir dedi. Evet ama Avrupalılaşmış, medenileşmiş dedi Seracettin Bey. Seracettin Bey'in böyle talebeleri medenileştirme derdi vardı. Aradan bir ay geçti geçmedi, entarilerin alt ve orta kısımları kesildi. pijamalara çevrildi. Uçkulu donların uçkulları atıldı. Paçaları genişletildi. Bunlar da yavaş yavaş pijamaya benzetildi. Mektepte yeni bir pijama modası aldı yürüdü. Ne garip ki bu ilk pijama giyen ve Robert Kolej'den gelme Semin adındaki bu harika genç önceleri Yahya Efendi dergahında şeyh olan dedesinden Farsça Arapça dersleri almış. Daha sonra garp kültürüyle meşgul olmuştu. Bugün bu zatın hiç kimsenin yazmadığı büyük bir kıyafet tarihi var. İstanbul'da ilk pijama giyen kimdir bilinmez ama bizim mektepte ilk pijama giyen bu gençti. Avrupa'ya talebe gönderme tarihi pek yeni olmamakla beraber kız talebe gönderme tarihi Cumhuriyet'te başlıyor. Daha önceki tarihlerde talebe deyince akla erkek talebe gelirdi. Tesettür, gelenekler buna mani olurdu. İlk gönderilen kız talebeler de ekalliyetlerden, gayrimüslimlerden seçilmişti. Sanayi Nefise Mektebi vardı, Güzel Sanatlar Akademisi'nin ilk hali. Oraya girenler de umumiyetle yabancılardı. Cumhuriyet devrinde İstanbul'dan Avrupa'ya talebe gönderme temayülü güç buldu. Çarşaftan yeni sıyrılmıştı cemiyet ama yine de bu teşebbüs kolay olmuyordu. Yapılan imtihana hiç kimse girmemişti. Bu ara düğün umumiye müdürlerinden Cevdet Bey'in kızı bu imtihana girdi. Romantik bir kızdı bu, adı da Semiha'ydı. Kızı Avrupa'yı değil de düğüne hazırlanır gibi hazırlandı. Türlü türlü elbiseler, eşyalarla bavullar tıklım tıklım doldu. O vakitler döviz diye bir şey yoktu, eline bol para verirdi, yola çıktı. Bir zaman sonra gazetelerin birinde bir haber çıktı. Londra'ya tahsile gönderilen kız talebelerden Semiha, Thames nehrine kendini atmış diye. Bu hazin hadiseye Türk sefareti ve mahalli polis el koydu. Bu genç kızın bu korkunç akıbetine bir sebep bulunamadı. Şu hükme varıldı. İlk defa ailesinden, vatanından ayrılıyor Semiha. Şiddetli bir kriz geçirdi ve ondan sonra bu hadiseye sürüklendi. Evet. Bu defa yatılı kız talebelerden Avrupa'ya talebe gönderme işi programa konuldu. Gazeteli imtihan şartları yayınlandı. Yine de imtihana ilgi gösteren ve buna merak eden kimse yoktu. İlgililer öğrencileri karşılarına alıp onlara nasihat ettiler. Gittikleri yerde yalnız kalmayacaklarını, korunacaklarını, ayrıca her sıkıntılarını müfettişliğe bildirebileceklerini söylediler. Talebeler güç, zar buna razı oldular. Sureta bir imtihan yapıldı. Bunlar içinden en becerikler, eli işe yatkın olanlar, giydiğini yakıştıranlar seçildi ve bu kız öğrenciler ağlaya ağlaya önceden hazırlanmış olan Belçika'da manastıra benzer bir okula gönderildi. Burada okul idaresine ne söylenmişse onlar da bunu orada tatbik ettiler. Bu öğrenciler orada bir manastır hayatı yaşadılar. Dışarıya yalnız olarak çıkmadılar. Rahibe kılıklı bir kadına danışmadan bir şey yapmadılar. 3 yıl bu okulda okuduktan sonra Ankara'da eski mekteplerine döndüler. Bu dönüş Cumhuriyet'in 9. yılına rastlıyor. Sonra bunlar idareyi ellerine aldılar. Bu öğrenciler Avrupa'daki bütün okulları gördükleri okul gibi zannederek Ankara'daki Olgunlaşma Enstitüsü'nü disiplin altına aldılar ve öğrencileri kendileri gibi yetiştirdiler. Ankara'da sık sık lüks otomobiller enstitü kapısında görünürdü. Müdüre hanım el pençe divan durur. Arkada da genç yeni bayan öğretmenler. Bunlar başvekilin hanımını karşılarlar. Arkadan vekillerin hanımları gelirler. Okulda bir teşrifat. Ankara bir moda merkezi haline dönüşür. Elbiseler, çiçekler, şapkalar teşhir edilmeye başlar. Artık Ankara'nın yüksek aristokrat hanımları buradan giyinmeye, Olgunlaşma Enstitüsü'nden giyinmeye başlarlar. Zevk sahibi bayanlar buraya koşarlar. Avrupa'da gelip de Ankara'ya gelenlerin görmesi gereken en önemli ve en Avrupa'yı müessese olarak burası düşünülür ve yabancılara hele hele ilk olarak tavsiye edilen yer işte bu kız enstitüsüdür. Thank you. Malum ailemiz 1915'te yani 1. Cihan Harbi sırasında memlekette ne kadar Ermeni varsa tehcir edilmişti. Arkasından İstiklal Harbi'nden sonra da Anadolu'daki Rumlar tehcir edilince, daha doğrusu mübadele edilince, Yunanistan'a gönderilince Anadolu'da sanat erbabı kalmamıştı. Bunun üzerine bu sanat erbabının yerini Türkler alsın diye sanat mekteplerinden Avrupa'ya talebe gönderilmesine karar verildi. Marif Vekili Necati Bey İstanbul'dan çok Orta Anadolu'dan Almanya'ya talebe gönderme hazırlığındaydı. Ama bu gençlerin çoğu bulunduğu yerin dışına hiç çıkmamış, hatta deniz vapur görmemişti. Bunun emniyeti var mı? Önce bunlar İstanbul'a geldiler, şehri dolaştırıldılar. Her şey onlara bir acayip geliyor. Küçük çocuklar gibi yanlarındakileri sual yağmuruna tutuyorlardı. Önde küçük bir çatana, arkada buğday yüklü 4 mavnayı çekiyor. Memlekette de bir eşek koca bir deve kervanını yürütürdü ama yine de bu ona benzemiyordu. Sonra denizin ortasında bu duvarın işine, üzerinde de kuşlar. Bunlara martı diyorlar, bunlar ne yerler, ne içerler. Tarlada, ormanda kuşlar olur ama denizin ortasında kuş olur mu? Bu köyden indim şehre değil, Berlin'e, Paris'e nasıl olacak, kimler bu işi idare edecek bir muammaydı. Bir kafile yola çıktı. Romanya'da gümrük muayenesi vardı. Bavullar açılıyor. Bir öğrenci nargile götürüyordu. Buna bir şey demediler. Fakat karpuz gözlerine takıldı. Memur bunu eline aldı, evirdi, çevirdi. Sonra karpuzu kesip içinde ne var görmek istedi. Talebe söylenmeye başladı. Yahu bunlar karpuz görmemiş, içinde olsa olsa çekirdek olur. Biz buralara gelip de bu cahillerden mi ders alacağız demeye başladı. Memur, biz her kapalı şeyin içini görürüz, vazifemiz budur deyip karpuzu kesmek isterken bu defa öğrenci bağırdı. Kesersen parasını ödersin dedi. Memur durakladı. Karpuzda bir leke olup olmadığına baktı, evirdi, çevirdi, sonra anlaşıldı. Meğer Romanya'da karpuzların içini muayenesi boşuna değilmiş. Karpuz ile elmas kaçakçılığı yapılıyormuş. Bu nasıl olur? Daha tarladayken karpuzun incecik yumuşak kabuğuna elması batırıyorlar. Zamanla karpuzun kabuğu kapanıyor, kışır tutuyor ki bu da elmas kaçakçılığının bir çeşidi. Bu talebe cemaati Berlin'e vardıktan sonra Potsdam'a gönderildi. Bunları burada sefaret başkatibi Hasip Bey karşıladı. Onlara bu yabancı memlekette efendim Türklüğün şerefini, haysiyetini nasıl koruyacaklarını, nasıl çalışacaklarını, ileride memlekete nasıl faydalı olacaklarını falan anlattı. Ayrıca bu memleketin hususiyetlerini, adetlerini anlatıp nasihatlerde bulundu. Talebeleri birer ikişer pansiyonlara dağıttı. O sırada Hasan adında bir talebe de Kürtçülük tahsiline gelmişti. Bu da Frau von Heinisse adında bir asilzadenin pansiyonuna girmişti. Malum Almanya'da von asalet ünvanıdır. Bir ismin önünde von varsa o asil bir kimsedir. Evet, o Otto von Bismarck mesela. Bismarck kontu. Bundan önce şehre gelen muallim mektebi talebeleri de alay olsun diye asil bir ailenin pansiyonunda oturduğu için bu Hasan'a von Hasan diyorlar. Hasan'a takılan bu asalet ünvanı çarçabuk Potsdam'a yayılıyor. Almanlar Türk talebelere soruyorlar. Sizin aranızda Osmanlı hanedanından birisi varmış, doğru mu? Talebeler de böyle bir kimseden haberleri olmadıklarını söyleyince, peki fon diyor musunuz birine, nasıl olur diyorlar. Ama bunların da merakı büsbütün boşuna değil. Bir müddet evvel Osmanlı Devleti tasfiye edilmiş, hanedan azası da Türkiye'den sürgüne yollanmıştı ve birçok Avrupa şehirlerine dağılmışlardı. Son halife Abdülmecit Efendi ile iki ihtiyar kadın, hanım sultan ile İsviçre'ye gelmişlerdi. İsviçre kanunlarına göre iki evli yabancı da olsa bu ülkede oturamazdı. Ve orada kalamadı, Fransa'ya gitti Abdülmecit Efendi. Bu sıralarda her yıl tebasını tarafından altınla tartılan İsmailiye mezhebinin lideri Ağahan dünyanın en seçme cariyeleriyle İsviçre'ye gelirdi. Ama Ağahan'a Grand Otellerin bütün kapıları ardına kadar açılırdı. Çünkü İsviçre altına tapan bir memleketti. Altına tapan bu memlekette kanun zengine nasıl, düşene nasıl tatbik ediliyor? Bu çok acıklı bir durumdu. Almanlar Potsdam'da şöhretli Osmanlı hanedanı mensubunu merak ediyorlar ama kimseden cevap alamıyorlardı. Türk talebelerin haberi yoktu. Bir ara ev sahibi kadın beni kapıda arayan biri olduğunu söyledi. Kapıya yaklaştım, baktım Hasan adındaki öğrenci. Von Hasan adındaki genç hemen söze başladı. Ulan sen burada mısın? İçeri girip madama da Almanlar gibi eğilerek bir selam verdi. O gün de ev sahibinin kızının arkadaşları misafir gelmişlerdi. Hasan söylenmeye başladı. Burada ne oluyor? Yoksa burası kız mektebi mi? Ben bunlara bir oyun göstereyim, bak oyun nasıl olurmuş. Yahu senin için mi yok? Daha içeri girer girmez başladın dedim. Sen bilmezsin, onlar oyun severler. Uzun eşek oynatayım da gör dedi. Aman Hasan, burası Almanya. Hem de bu kız oyunu değil. Sonra bu kadın da ne der dedim.
Ne diyecek, o da oyuna girsin dedi. Bu defa kızlara döndü, oyunu anlattı. Ama eşeğin Almancasını bulamadı. Yarım yamalak bir eşek resmi yaptı. Kızlar kahkahayı bastılar. Uzun eşek, uzun eşek diye bu sözü tekrarladılar. Burada irice güçlü bir kız eğilip duvara yaslandı. Bir ikincisi bunun beline. Birbiri ardına beş kız zincirleme eğilip dururken Hasan geri gelip hız alıp üstlerine atladı. Fakat gülmekten sıkı duramadıkları için dağılıp yerlere yuvarlandılar. Ben nereden bu musibet geldi diye söylenip dururken ve başkatip Hasip Bey'in nasihatlerini düşünürken baktım Fon Hasan hiç oralı olmuyor. Öyle pişkin ki benim düşündüklerim onun aklına bile sığmıyor. Bu defa ev sahibim olan madam, ben Türkleri hep ciddi, hep somurtkan zannediyordum. Aldanmışım. Fon Hasan'ı gördükten sonra fikrimi değiştirdim. Türkler arasında ne kadar sempatik insanlar varmış meğer. Bravo Fon Hasan, bravo Fon Hasan. Sen her zaman buraya gel demez mi? Potsdam'da Fon Hasan'ın maceraları her yere yayıldı. Bu defa Türk asilzadeliğine bir de Hasan'ın şöhreti karıştı, hatta bu ondan üstün çıktı. Berlin'de sefir Kemalettin Sami Paşa'ydı. Bu meşhur kumandan dini ve milli bayramlarda, hatta bazı pazarlar Berlin'de öğrencileri toplar, sefarethanede onlara İstiklal Marşı söyletir. Sonra onlara nasihatler eder, şekerler ikram ederdi. Her birine güler yüzle tahsiline dair sualler sorardı. Hatta müşkülü varsa hallederdi. Hem sert hem de çok iyiliksever bir sefir ve bir kumandandı. Bir gün bir tütün tüccarı Kemalettin Sami Paşa'ya Türkiye'den bir balya örnek olarak tütün göndermiş. Bunlar sefaret yoluyla bir Alman firmasına gönderilecek. Dalga dalga kadın saçı gibi tütünü Almanlar çok beğenip siparişte bulunuyorlar. Biraz kadar sonra balyalar geliyor, açılıyor. Bir de sefir ne görsün? Taş mı yok içinde, talaş mı yok? İşte o vakit Anadolu mücadelesinde kahramanlıklar gösteren bu paşanın hiddetini anlata anlata bitiremiyorlar. Demek ki o zamanlarda başlamış bizim ihracat uyanıklığımız. Yine bir gün Hasip Bey, başkatip Hasan Bey bu Fon Hasan'a bir şeyler söylemiş. Hatta paşaya bildireceğim demiş. Ne bildirecek belli değil ama paşanın da hiddeti belli. Fon Hasan korkuyor, hem de neymiş o katip değil mi? Ben ondan daha okumuşum. Bize ne karışır? Bizimle ne uğraşır? Taleme müfettişi bir şey demez, o söylenip durur. Bizim İskilip'te mahkeme kapısında 25 kuruşa dilekçe yazarlar. Buraya gelmiş birinci katip olmuş da ne olmuş diye söylenmeye başladı. Hasan sefaret katipliğinin manasını bir türlü anlayamıyordu. Bir ara Hasip Bey Almanya'da başka bir şehre başkonsolos olunca buna en çok sevinen Hasan oldu. Sonunda bu gence neden Fon denildiğini Potsdamlılar öğrendi. Bu ona arkadaşlarının muzipliğiydi. Bu uydurma takma bir asalet idi. Arkadaşların ona yapmış olduğu bir şaka ama ucu nerelere vardı? Osmanlı hanedanına. Sonra da foyası çıktı ama bütün Potsdam halkı bu Fon Hasan'ı tanıdı. Artık fırçacılık, fıçıcılık, marangozculuk, duvarcılık, demircilik, kalem işleri gibi türlü sanatları bitirenler yine geldikleri gibi toplu bir halde İstanbul'a döndüler. Hasan da bunlar arasındaydı. Yıllar sonra Nur Osmaniye'de karşılaştık. Baktım bir adam boynuma sarılıyor. Tanıdım ama bambaşka akbak bir Hasan olmuş. Yahu ihtiyarladık. Ne dersin, şimdi torunlarım var. Zaman nasıl geçiyor? Yine aklıma Almanya geldi. Bana çok genç olduğum için ihtiyar babamı sorarlardı. Hareminde kaç karısı var diye. Hem de İskilip'te akılları fikirleri haremdi. Zavallı babam 6 çocukla bizi zor idare ediyordu. 50 tane karısı vardı derdim. Buna bile inananlar olurdu. Harem asıl Almanya'da. Bunlar farkında değiller. Ama gel de anlat, bir defa bir şeyi bellemişler. Evet, Hasan böyle enteresan birisiydi. Bu haftalık da hatıralar bu kadar. Haftaya yeni bir hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.